Birinci bölüm. Kızgınlığı hızla aşmak. Birisi size hoşunuza gitmeyen bir şey söylerse ne yaparsınız? Ne cevap vereceğinizi bilemediğiniz için susup kalır mısınız? Yoksa ağzınıza geleni söyleyip sonra pişman mı olursunuz? Yoksa vermeniz gereken tam cevabı evinize dönerken yolda mı düşünürsünüz? Birisi size bağırdığında ya da sorumlu olmadığınız bir konuda sizi suçladığında savunmaya geçmeniz doğaldır. Bu haklı değil diye düşünürsünüz ya da görgüsüzün biri veya bana bununla uğraşacak kadar çok para ödemiyorlar dersiniz. Bu tepkiler anlaşılabilir olmakla birlikte sadece durumu daha da kötüleştirir. Niçin? Hissettiklerinizi hiç düşünmeden dışa vurmak bir karşıtlık ortamı yaratır ve olumsuz duyguları tırmandırır. Gerçekte duyduğunuz ilk tepkinizden yola çıkmak her zaman faydadan çok zarar getirir. Bu andan itibaren hedefiniz konuşmadan önce düşünmektir. Bu bölümde sunulacak bazı teknikler sayesinde sözlü saldırıya uğradığınızda otomatik olarak kötü sözler sarf etmekten kendinizi alıkoyacak ve önce ne yapmanız gerektiğini düşüneceksiniz. Kendinize önce şunu sorun. Ben olsam ne hissederdim? Yapmış olduğum bütün yanlışlar, tanık olduğum bütün saçmalıklar, işlediğim bütün hatalar düşünmeden davranmış olmamın sonucudur. Düşünerek davranmayı nasıl öğrenebilirsiniz? Birisine kızdığınızda muhtemelen olayları kendi bakış açınızdan gördüğünüzü bilirseniz bu hiç de zor değildir. Olayları öteki kişinin bakış açısından görebilmek için şu empati cümlesini kullanın. Ben olsam ne hissederdim? Onun yerinde ben olsam ne hissederdim? Eğer bu bana olsaydı ben ne hissederdim? Bu cümlenin gücü size olayı öteki kişinin tarafından yaşamak fırsatı vererek husumeti ortadan kaldırmasındadır. Öteki kişinin davranışından hoşlanmayabilirsiniz. Empati cümlesi onu anlamanıza yardımcı olur. Konfüçyüs'ün dediği gibi, kişi ne kadar çok bilirse o kadar affeder. Hoşa gitmeyen davranışa neyin yol açtığını bulmaya zaman ayırmak, onu affetme yolunda atılmış bir adımdır. Hiddeti empatiye dönüştürün. Empati, olgunluğun en iyi göstergelerinden biridir. Atölye çalışmalarına katılanlardan biri, empati cümlesinden nasıl yararlandığını şu sözlerle anlatıyor. Annem 3 yıldır huzur evinde kalıyor. Her cumartesi kendisini ziyarete gitmek bana çok zor geliyor. Bütün yaptığı her şeyden şikayet etmekti. O da arkadaşımdan şikayet ediyordu. Kendisini kimsenin görmeye gelmediğinden şikayet ediyordu. Ağrı ve sızılarından şikayet ediyordu. Sonra kendime şunu sordum. Haftanın 7 günü günde 18 saat yatakta yatıyor olsam ben ne hissederdim? Bir metre ötemde televizyonu kendi düşüncelerimi bile duyamayacağım kadar çok açan, hiç hoşlanmadığım birisiyle yaşasam kendimi nasıl hissederdim? Günler geçip gitse ve çocuklarımın hiçbiri bir saat olsun beni görmeye gelmese neler hissederdim? Her sabah uyandığımda içim acı dolsa ve bu durumun böyle devam edeceğini düşünsem ben ne hissederdim? Ben olsam ne hissederdim sorusu bencil sıkıntımdan kurtulmama yardımcı oldu. Annemin günlerinin neye benzediğini gözden geçirmeye zaman ayırdığımda ve bir an için durup onun benim için bütün yapmış olduklarını düşündüğümde, onunla birkaç saat geçirmenin ve ona destek olmanın yapabileceğim en az şey olduğunu anladım. İnsanların size davranış tarzından hoşlanmıyorsanız tercih edebileceğiniz iki yol vardır. Ya hiç düşünmeden karşılık verirsiniz ve aklınızın bir parçası onlarda kalır ya da bir saniye durup olayları onların açısından gözden geçirirsiniz ve aklınız huzur içinde kalır. Savunmaya geçmek mi, sevecen olmak mı? Başkalarına özenli davranmak için bilinçli ve sürekli çaba gösterir olsaydık, bunun kendimiz ve toplum üzerinde hayranlık verici etkileri olurdu. Büyük bir otelin rezervasyon sorumlusu, eğitimden sonraki izleme toplantısında Tongu Fu hazinesine şu katkıyı yaptı. Resepsiyonda çalışmak kimi zaman çok asap bozucudur. Çünkü müşterinin ilk temas noktası biz oluruz. Yani kötü giden her şeyi bize söyler. Rötar yapan uçaklar, kaybolan bagajlar, kiralık araba kuyruğunda yitirilen zaman hep bize anlatılır. Kötü havayı bile bize şikayet ederler. İlk dersimizin ertesi günüydü. Sabah erkenden sırılsıklam ıslanmış bir çift karşıma dikilip kayıt yaptırmak istedi. Kendilerine saat 15'ten önce otele giriş yapılamayacağını, odalarının hazır olması için birkaç saate ihtiyaç olduğunu söyledim. Yorgunluğu yüzünden okunan genç adam kendini kaybetti. Odamıza çıkamamak ne demek? Biz balayındayız ve 36 saattir ayaktayız. Bir dakika bile ayakta duramayacak kadar yorgunuz. Otelde büyük bir toplantı olduğu için %100 dolu olduğumuzu ve grubun ancak kapanış yemeğinden sonra odalarını boşaltacağını anlattım. Yeni evli genç öfkeyle patladı. Göründüğü kadarıyla benimle bir süre yüksek sesle münakaşa ederse kendilerine bir şekilde boş bir oda ayarlayabileceğimi düşünüyordu. O ısrarını arttırdıkça benim de öfkem tepeme çıkıyordu. Tam kontrolümü kaybetmek üzereyken bir gün önceki atölye çalışmamızı hatırladım. Ve sadece kendimin ne hissettiğini düşündüğümün farkına vardım. Kendime şunu sordum. Ayakta duramayacak kadar yorgun olsam ve odama çıkabilmek için 6 saat daha beklemek zorunda olduğumu duysam, acaba ben ne hissederdim? Murphy yasası romantik balayımı bir kara basınına çevirmeye karar vermiş olsaydı, ben kendimi nasıl hissederdim? Olayı onun tarafından yaşar yaşamaz, içim damat ve gelin için sempatiyle doldu. Bir dakika önce benim için dayanılmaz bir baş ağrısı gibiydiler. Şimdi ise durumlarıyla empati içinde olduğum için onu affedebilirdim. Kendilerine kahvaltı büfesi için bir kupon verdim ve sahilde biraz olsun kestirmek üzere mayolarını giymeleri için konuk odamızı kullanabilmelerini sağladım. Akşamüstü tekrar uğrayıp böyle yardımcı olduğum için teşekkür ettiler. Bu otel yöneticisi empati cümlelerinin ne kadar değerli olduğunu yaşayarak öğrenmiştir. Bu sorumlu insanlara hadlerini bildirmek yerine kendisini onların yerine koymuş ve onları aşağılamak yerine sevecen bir yaklaşım gösterebilmiştir. Kendinize şunu sorun. İnsanlar niçin bu kadar zor? Zayıflar hiçbir zaman affedemez. Affedebilmek güçlülere özgüdür. Affetmede ve unutmada size yardımcı olabilecek bir başka soru daha öğrenmek ister misiniz? Kendinize sadece İnsanlar niçin bu kadar zor diye sorun. Geçenlerde oğlum Andre ile birlikte doğum günü partisi için dondurma almak üzere mahallemizdeki dondurmacıya gittik. Dükkan kimi dondurma, kimi sütlü muz, kimi de daha karmaşık şeyler sipariş eden müşterilerle doluydu. Tezgahın arkasındaki lise öğrencisi satıcı kız yorgunluktan bitmişti. Elinden geldiği kadar hızlı çalışıyor ama acele etmeye çabaladıkça eli ayağı birbirine dolanıyordu. Bize ancak 30 dakika sonra sıra geldi. Kendisine 1,5 kilo çikolata parçalı dondurma istediğimizi söylediğimde bu yorgunluktan tükenmiş kız için bardağı taşıran son damla gibi oldu. Ellerini beline dayayıp inanılmaz bir tonla 1,5 kilo çikolatalı parçalı dondurma mı? Diye bağırdı. Dondurmayı bu kaplardan çıkarmak ne kadar zor, biliyor musunuz? Tongu Fu'nun inanmış bir yandaşı olmasaydım, dilimin ucuna gelmiş olan oldukça acımasız yorumu serbest bırakır ve "Affedersiniz küçük hanım, ben burasını bir dondurma dükkanı sanmıştım." derdim. Bu alaycı tepkinin kendimizi daha iyi hissetmede ikimize de bir yararı dokunmazdı. Bunun yerine dilimi tutup kendime "Niçin böyle bir şey söyledi?" diye sordum. Oldukça pişman olduğunu da görerek sevecen bir tonla kendisine şöyle bir soru yönelttim. Bütün gün hep böyle kalabalık mıydı? Düşmanlığı bir anda yok oldu. Büyük bir of çekerek "Evet evet" dedi. Bütün gün burada tek başımaydım. Sabah saat 10'dan beri aralıksız çalışıyorum. Bir saat önce ayrılmam gerekiyordu ama dükkan sahibi hala gelmedi. Bir yandan dondurmamızı paketlerken bir yandan da içini boşaltıyordu. Ayrılırken gülümseyerek bizi uğurladı. Dönüp baktığımda arkamızdan el sallıyordu. İşte Tongu Fu'nun gücü böyledir. O soru her ikimizin de yeniden olumlu bir bakış açısı kazanmasına yardımcı olmuştu. Bu teknikler size nasıl yarar sağlayacak? Bir öfke anında sabır gösterirsen 100 gün üzüntü çekmekten kurtulursun. Ben olsam ne hissederdim ve niçin böyle davranıyorlar soruları alay ve küçümseme yerine duyarlılıkla yaklaşmanıza yardımcı olur. Birisinin saldırgan davranışının ardından neyin yattığının konusunda emin olmasanız bile motivasyonu üzerinde düşünmeye ayıracağınız birkaç saniye sizi daha sonra pişman olacağınız şeyler söylemekten alıkoyar. Bir atölye katılımcısı bu fikre karşı çıktı. Buna katılmıyorum. Birisi beni sinirlendirirse bunun bedelini ödemelidir. Eğer çizgi dışına çıkmış olan öteki kişi ise barış yapıcı rolünü niye ben oynayayım? Bu katılımcı örnek olarak karikatürcü Ashley Burlington bir katürenine değindiği soruyu gündeme getirdi. Haklı olan bensem uzlaşması gereken niçin ben olayım? Gerçekten de başka birisinin nezaketsiz davranmasının nedenini bulmak için gerekli zaman ve çabayı niçin sizin harcamanız gerekiyor? Gerekiyor. Çünkü bu sizin yararınız olacaktır. Zor insanlar dünyada her zaman olmuştur ve olacaktır. Virginia Satir, başka insanların sınırlı algılamalarının bizi tanımlamasına izin vermemeliyiz der. Aynı şekilde kendi sınırlı algılamalarımızın da başka insanları tanımlamasına olanak tanımamalıyız. Sabırsızlık çoğu zaman cehaletin bir yan ürünüdür. Sabrınızı sınayan birisini aynı ile mukabele etmek üzereyseniz, onu hor görmenizin nedeninin içinde bulunduğu duruma ilişkin sınırlı bilginiz olabileceğini unutmayın. Sizi rahatsız eden birisine bunun faturasını ödetirseniz, onunla birlikte siz de bir fatura ödersiniz. Bir empati cümlesine başvurmak ise moralinizin bozulmasını önler ve sizi kazananı olmayacak bir çatışmaya girmekten alıkoyar. Ya hatalar onlardaysa? Bir hakareti görmezden gelmek çoğu zaman öcünü almaktan daha iyidir. Bir başka kuşkucu da şu görüşteydi. Ben ikna olmadım. Ya eğer dondurmacı kız yoğun bir çalışma günü geçirmemiş olsaydı? Sorun asıl kendi beceriksizliğinden kaynaklanıyorsa kötü hizmetini görmezden gelmem mi gerekiyor? İyi bir nokta. Eğer kötü hizmeti tersine çevirme çabalarınız başarısızlıkla sonuçlanırsa önünüzde iki yol vardır. Ya kişinin eylemlerinin karşılık vermeye değer olmadığına karar verip aldırmaz ve kendi yolunuza gidersiniz. Ya da bu kötü davranışı görmezden gelerek destekler duruma düşmek istemediğinizi karar verirsiniz. Eğer kişiyi kendi eylemlerinden sorumlu tutma yolunu tercih ederseniz, yapıcı bir şekilde şikayette bulunmanın aşağıdaki 4 adımını uyguladığınızda tatmin edici bir sonuca ulaşma olasılığını arttırabilirsiniz. 1. Adım. Terbiyesiz içgörünün davranışını yüzüne vurma etkisine karşı direnin. Azarlamadan elde edebileceğiniz her türlü tatmin çok kısa ömürlü olacaktır. Patlamanın sadece onun insanların domuz olduğu şeklindeki görüşünü pekiştirecek, size daha iyi davranmaya esinlendirmeyecek ve probleme dostça bir çözüm bulma şansını toptan yok edecektir. 2. Adım. Kibarca sorun. Adınızı öğrenebilir miyim? Bu basit soru genellikle iş görenin size daha nazik davranmaya başlamasını sağlamaya yeterli olur. Niçin? Artık anonim olmaktan çıkmıştır. Nazik olmayan hizmetinden sorumlu tutulabileceğinin farkına varmıştır. Üçüncü adım. Kendisine müşteri olarak hak ve isteklerinizi hatırlatın. Uzun süredir bu kuruluşun veli nimetliğini yapıyorum ve size iş vermeye devam etmek istiyorum. Bir daha gelmeyi arzu etmem için lütfen benimle saygılı konuşun. Dördüncü adım. Eğer daha olumlu bir atmosfer yaratma çabanız boşa çıkarsa, o zaman amirini görmek istediğinizi belirtin. Amir geldiğinde iş görene yüklenme arzusunu gemleyin. Kaba davranıştan şikayetçi olurken kendiniz de kaba davranırsanız, söz konusu kişi muhtemelen iş görene inanacak ve ona arka çıkacaktır. Olayı cana yakın bir şekilde naklederseniz ciddiye alınacağınız kesindir. Soğukkanlılığınızı muhafaza edin ve kibarca ama amaca yönelik olarak konuşun. Dükkanınızdan onu duyduğunuzu biliyorum ve bu kişinin hareketlerinin bununla çeliştiğini bilmek istersiniz diye düşünüyorum. Olanı biteni anlatın ve sonra da yöneticinin işinin saygınlığını korumadaki çıkarına hitap edin. Temsil ettiğiniz kaliteyle uyum içinde olmadığı için bu durumu dikkatinize sunmaya karar verdim. Bu konuda ne yapılabilir? Rahatsızlık verici iş görenlerle ilgili ben de birkaç kez yönetimlere şikayette bulunmak zorunda kaldım. Her seferinde yukarıdaki temanın değişik biçimlerini kullandım ve her seferinde amir elemanının utanç verici davranışının etkisini giderebilmek için geri adım atmak zorunda kaldı. Merhametli olmayı tercih edin. Haklı olabiliriz ya da mutlu olabiliriz. Kung Fu, aksi kişilere sevecen davranmanın sadece mümkün değil, aynı zamanda tercih edilir olduğu felsefesi üzerinde kuruludur. Ya da Dalai Lama'nın önerdiği gibi, eğer başkalarının mutlu olmasını istiyorsanız merhametli davranın. Eğer kendiniz mutlu olmak istiyorsanız merhametli davranın. Eğer birisi sizi yaralarsa, karşılık olarak onu yaralamak bu durumu gidermez. Böyle yapmak sadece ikinizi de mutsuz kılar. Goethe şöyle demişti. İnsanlara olmaları gerektiği gibi davranın. Böylece yeteneklerinin el verdiği kişi haline gelmelerine yardımcı olmuş olursunuz. Hoşa gitmeyen insanlara kızgınlıktan çok empatiyle yaklaşmayı tercih ederek çoğu zaman düşmanlığı uyuma dönüştürebilir, öfkenin çevresinden dolaşabilir ve süreç içinde kendinizi ve başkalarını mutlu kılabilirsiniz. İkinci bölüm. Zorlukları nükte ile karşılayın. Size sorulmasından nefret ettiğiniz bir soru var mı? Size endişe veren olaylar oluyor mu? Nükteli dövüş sanatında usta olun. Endişe verici soru ve durumların asabınızı bozmasına izin vermemek için kendinizi hazır cevaplardan bir repertuvar oluşturun. San Francisco havalanında karşılaştığım genç bir adam bana neşeli dövüş sanatının çok güzel bir örneğini sundu. Havaalanının uzun koridorlarından birinde yürüyen kaldırımın üzerinde giderken karşı yönden gelen bandın üzerindeki bir hareket dikkatimi çekmişti. Çok uzun boylu bir adam bana doğru geliyordu. Ve arka tarafta bazı insanlar elleriyle ona doğru işaret ederek kıkır kıkır gülüyorlardı. Terbiyesizce davranışları beni çok rahatsız etmişti. Genç adam daha yakınıma geldiğinde niçin güldüklerini anladım. Üzerindeki tişörtte şöyle yazılıydı. Hayır, basketbolcu değilim. Yanımdan geçerken bir şeyler söylemek üzere kendisine doğru döndüğümde birden yüksek sesle gülmeye başladım. Tişörtümün arkasında şunlar okunuyordu. Siz jokey misiniz? Bu genç adamla mutlaka tanışmalıydım. Yürüyen kaldırımlardan inip peşine düştüm. Kendisine yetiştiğimde nefes nefese şunu sordum. Bu harika gömleği nereden buldunuz? Ağzı kulaklarına varıncaya kadar gülümseyerek bu hiçbir şey dedi. Evde bir dolap dolusu daha var. En çok hoşuma gidenin üzerinde şöyle yazılı. Boyum 2.12 ve burada yukarıda hava çok iyi. Açıklamaya devam etti. 16 yaşımdan 18'ime kadar yılda neredeyse 30 santim boy attım. Sokağa bile çıkmak istemiyordum. Gittiğim her yerde insanlar ukalaca sözler sarf ediyordu. Sonunda annem şöyle dedi. Eğer onları alt edemiyorsan sen de onlara katıl. Bu yazıları akıl eden annem oldu. Şimdi dışarıya çıkmaya can atıyorum. Çünkü uzun boyumdan utanmak yerine artık zevk alıyorum. Ne kadar bilgece. Size sıkıntı veren bir özelliğiniz ya da durumunuz varsa onun sizi kızdırması yerine sizin ondan neşe duymanız daha anlamlı olmaz mı? Bam telleriniz hangileri? Nasıl oluyor da annemle babam hala bam tellerime dokunabiliyorlar? Çok basit. Onları sana kendileri monte ettiler. Bam tellerinizi saptayın. Kendinizi kaybetmenize ya da dengenizi yitirmenize neler sebep oluyor? Yogi Berra şöyle diyor. Kahkaha hayatın darbelerini azaltan bir şok emicidir. O hiç de komik olmayan şakalara karşı nükteler toplamaya başlayın. Yanında gerektiğinde kendisine muşta iştivi görecek, hazır cümleler sunacak birisi olmasını kim istemez? 1974'te Oscar ödüllerinin dağıtılacağı töreni David Niven sunacaktı. Şovun prodüktörü davetsiz bir misafire karşı kendisini önceden uyarmıştı. Niven de her olasılığa karşı birkaç nükte hazır etmişti. Gerçekten de programın ortasında çıplak bir adam sahneye doğru koşmaya başladı. Ve Niven sanki o anda aklına gelmiş gibi hemen nüktesini patlattı. Düşünün bir kere. Bir insanın kısa kaldığı yerini gösterdiği için alkış aldığı başka bir durumla bir daha hiçbir zaman karşılaşamayabilirsiniz. Bravo! Çoğumuz profesyonel bir espri yazarının yardımını alamayacağı için kendi muşta cümlelerimizi kendimizin geliştirmesi gerekiyor. Sözlü dövüş sanatı seminerlerimizde katılımcılar en kabus dolu senaryolara uygun düşecek nükteli yanıtlar bulmak üzere mutlaka beyin fırtınaları düzenlerler. Bir keresinde başarılı bir iş kadını kendisinden hangi yüksek öğrenim derecesine sahip olduğunu sorulmasından nefret ettiğini anlattı. Üniversiteye gitmemiştim. O yüzden bu soru beni her zaman telaşlandırıyordu. Bir keresinde bir sektör konferansında bir rapor sunuyordum ve bir dinleyici bana hangi okulu bitirdiğimi sordu. Önce ne söyleyeceğimi bilemedim. Sonra içimden SDÜ'yü efendim diye kaçamak bir cevap vermek geldi. Kafası karışan soru sahibi o da neresi diye sormak zorunda kaldı. Gülümseyerek sert darbeler üniversitesi dedim. İçin için gülüyordum. Yakalandığım çengelden mizah yoluyla kurtulmuştum. O günden beri bu soruyu hep böyle yanıtlıyorum. Bir keresinde de yaşlıca ama hayat dolu bir beyefendi kendisine kaç yaşında olduğunu sorulmasından hiç hoşlanmadığını itiraf etmişti. Bu beni de çok rahatsız ediyor. Benim yaşım benden başka hiç kimseyi ilgilendirmez. İnsanlar bu tür kişisel sorular sormaktan ne zaman vazgeçecekler? Çalışma grubumuz kafa kafaya verip dilinin ucuna hemen gelebilecek bazı hazır cevaplar üretti. Söz konusu kişi aktif bir golf oyuncusu olduğu için en hoşlandığı yanıt şu oldu. Diyelim ki aşağı 9'dayım. 30'larının ortasındaki evli bir çift, siz ikiniz ne zaman çocuk sahibi olacaksınız sorusunun artık kendilerine bıkkınlık verdiğinden söz etmişti. En çok şoka uğramış gibi yapıp aman tanrım diye çığlık atarak unuttuğumuz bir şey olduğu belliydi diye haykırma önerisini tuttular. Aşırı kişisel soruları bunu niçin soruyorsunuz diye sorarak da savuşturmaları mümkündü. Bu sert karşı hamle genellikle insanların sorgulama sınırını aştıklarının hemen farkına varmasını sağlar. Şoka uğramak mı, hafife almak mı? İnsanın şoka uğramak yerine hafife almayı öğreninceye kadar belki de oldukça yaşlanması gerekiyor. Tongu Fu ise birisi duyarsız davrandığında şoka uğramak yerine hafife almayı şimdi öğrenmenin önemli olduğundan yola çıkar. Uygunsuz şeyler söyleyecek insanlar her zaman olacaktır. İğnelerinizi siz izin vermediğiniz sürece size batırmaları söz konusu olmayacaktır. Kendinize kalın bir zihinsel deri yaratın. Birisi, üf amma da kilo almışsın dediğinde ne diyeceğimi bilemiyorum. İnsanlar birkaç kilo daha yüklenmişsin galiba ha diye yorum yaptığında bu beni gerçekten üzüntüye boğuyor. Ne diyebilirim? Bir kadının sesinde bunu sorarken yansıyan ıstırabı hiçbir zaman unutmayacağım. Eğer size bu eziyeti reva gören kişinin dedikleri doğruysa hafifçe gülümseyerek doğru söylüyorsun dedikten sonra konuyu değiştirebilirsiniz. Kendi kendinizi alaya alan bir mizaha başvurarak şöyle de yanıtlayabilirsiniz. Evet, rejime girince böyle oluyor. Ya da şişman değilim, sadece ben enime uzarım. Eğer kişi özellikle kaba davranıyorsa, bunu hepimiz yapmıyor muyuz? Diyerek kendisini de sorumlu tutmayı deneyebiliriz. İşin sırrı diğer kişinin konu dışı sözlerine kapılıp ona ikinci bir yorumda bulunarak devam etme fırsatını vermemektir. Sadece dengeli bir yaklaşımla yanıtlayın ve sohbeti başka bir konuya kaydırın. İkinci çocuğunu doğurduktan birkaç ay sonra hala oldukça kilolu olan bir bayan sık sık çocuğunu doğurdun sanıyordum ya da gene mi hamilesin türünden yersiz yorumlar yapan kişilerle karşılaştığını anlattı. Söylediğine göre bu üzücü sözler karşısında susup kalmak yerine karnını hafifçe vurarak ve bir yandan da Groucho Marx gibi kaşlarını oynatarak bunlar geriye kalanlar tatlım diye mukabele ediyor ve sonra başka bir konuya geçiyordu. Ulusal Vergi Bürosu için düzenlediğim bir eğitim toplantısında bir müfettiş kendisinin ve arkadaşlarının hoyrat davranışlara karşılık vermede nükteli dövüş sanatını nasıl kullandıklarını anlatmıştı. Büromuzun kapısından içeri adımını atan hemen herkes bizimle uzlaşmaz bir karşıtlık içindedir. Bizi düşman gibi görürler ve burada bulunmaktan hiç hoşlanmazlar. Hak etmediğimiz bu husumeti bir saldırı olarak kabul etmek yerine biz ilan tahtasını gelir vergisiyle dalga geçen karikatürlerle doldurduk. Bunlardan birinde bir vergi müfettişi bir yurttaşa şöyle diyordu. İşin sırrı gelirinin kendi paran olduğunu düşünmekten vazgeçmektedir. Bu karikatürler kamuoyuna bizlerin de birer insan olduğunu hatırlattı. Vergi mükellefleri bu şakaları ve alttaki in olduğumuz için özür dileriz yazısını okuyunca bütün tutumları değişiyor ve ilişkilerimizde iyi bir gelişme oluyor. Kahkaha atmanın gücünü öğrenmenin yaşı yoktur. Bunun için hiçbir zaman çok yaşlı ya da çok genç sayılmazsınız. Horn gibi bir soyadınız olduğu için yani boynuz, her iki oğlumuzla da okulda dalga geçtiler. Sınıf arkadaşlarının kendilerine horny yani şehvetli diye takılması onlara çok utanç veriyordu. Eğer buna karşı nükteli bir cevap bulabilsek, sözlü darbelerin hemen duracağını çok iyi biliyorduk. Gerçekten de oldukça uzun süren bir beyin fırtınasından sonra Tom ile Andrew mükemmel bir yanıt buldular. Bizim soyadımız böyle. Buyurun, istediğiniz gibi tüketin. Takılmalar şıp diye kesiliverdi. Size utanç veren bir özelliğiniz varsa bununla dalga geçenlere söylenecek en doğru şeyi bulabilmek için arkadaşlarınızın yardımına başvurun ve hüznü sevince dönüştürün. Yorum yok. Kapalı bir ağız yekün biriktirmez. Örneğin, karını dövmekten ne zaman vazgeçtin türünden açık saldırılara hiçbir zaman itibar edip yanıt vermeyin. Niçin? Bunu en iyi Bob Mockhouse açıklamıştır. Sükut sadece altın olmakla kalmaz, aynı zamanda nadiren yanlış yorumlanabilir. Hatta buna bir cevap vermeyeceğim bile demeyin. Zoka'yı bir kez yutarsanız sizi hemen iğneli sözlerin oltasında sallandırıverirler. Bunun yerine İmayı bağlantılı başka bir konuya yönlendirin. Ünlü bir film yıldızı, televizyondaki bir gece yarısı sohbetinde bunun harika bir örneğini vermişti. Ev sahibi sunucu, yıldızın film kariyeri hakkında son derece yersiz bir imada bulunmuştu. Bütün filmlerinizde hep bir taş bebek olarak göründünüz, öyle değil mi? Bütün sanat yaşamını bir çırpıda süpürüp atan bu nitelendirmenin artisti son derece üzdüğü açıktı. Ama kendisi 15 dakikayı bu kalıp üzerinde tartışarak ziyan etmeye hiç de niyetli değildi. Filmlerde oynadığı rollere ilişkin değerlendirmesini tartışmak yerine hafifçe sunucuya dönerek açık bir ifadeyle "Söz filmlere gelmişken son filmimden bir parça görmeyi arzu eder miydiniz?" diye sordu. Ev sahibinin rezil olmasına yol açmadan getirdiği yorumun bir kısmını doğrudan alıp çok daha yapıcı bir konuya atlayıvermişti. Hayata gülmeyi öğrenin. İnsanları güldürdüğümde benden hoşlandıklarının çok çabuk farkına vardım. Bu dersi hiçbir zaman unutmayacağım. Kuzey Kaliforniyalı profesyonel bir konuşmacı olan dostum Jimmy Pelley, nükteli dövüş sanatında kara kuşak sahibidir. Bütün ülkeyi dolaşarak Fortune 500 şirketlerinde iş yerinde mizah konusunda programlar düzenler ve Loader Works adlı mizahi ve bilgilendirici dergisinin abonelerine düşündürücü katkılar sunar. Hayata gülerek yaklaşan ve başkalarına da böyle yapmada yardımcı olan bir kabin görevlisine ilişkin öyküsünü herkese anlatmam için Jim iznini benden esirgemedi. Kıyıdan kıyıya uzun bir uçak yolculuğunda Jim'in yanında özgün, zor insan oturmaktadır. Bu mutsuz yol arkadaşı her şeyden şikayet etmektedir. Çantası yukarıdaki rafa sığmamaktadır. Orta sıranın orta koltuğuna sıkışıp kalmıştır. Yemeğin gelmesi 2 saat sürmüştür. Üstelik verdikleri de sıcak yemek değil, soğuk sandviçlerdir. Bay Zorluk sandviçinden bir diş aldıktan sonra tepsinin üstüne atıp çağırma düğmesine basar. Kabin görevlisi bayan hemen belirip kibarca sorar. Evet bayım, size nasıl yardımcı olabilirim? Adam sandviçi görevlinin yüzüne doğru uzatarak bu çok kötü bir sandviç diye homurdanır. Kabin görevlisi bakışlarını adamdan sandviçe doğru çevirir. Sonra gene adama ve tekrar sandviçe bakar. Dönüp bir kere daha adama bakar. Sonra parmağını sandviçe doğru sallayarak yüksek sesle azarlar. Kötü sandviç. Seninle gitti kötü sandviç. Adam birden silkinerek koltuğunda dikilir. Jim kendisini tutamayıp kahkahaya boğulmuştur. Kısa bir sessizlik anından sonra canı oldukça sıkılmış olan yolcu da gülmeye başlar. O dakikadan sonra sessizliğini muhafaza eder ve işbirliği yapmaya başlar. Jim daha sonra uçağın mutfak bölümüne giderek kabin görevlisini tebrik eder. Harika bir yanıt verdiniz. Bunu önceden mi düşünmüştünüz? Kadın şöyle cevap verir. 25 yıldır uçuyorum. Uzun süre önce zor insanlarla başa çıkmayı öğrenmemin en iyisi olacağını keşfettim. Çünkü her uçuşta böyle en az bir kişi oluyordu. Onları nasıl değiştirebileceğimi öğrenemezsem hem benim hem de uçaktaki diğer herkesin huzurunu kaçıracaklardı. Öteki hosteslerle o zamanlar kendimizi böyle adlandırırdık. Konuştum ve bu tür sorunlu durumlarda ne yaptıklarını sordum. Eğer uçağımız iniş için 17. sıradaysa ve herkes bağlantılı uçuşlarını kaçırmak üzere ise ne yapabilirdik? Teknik bir sorun çıkmış ve uçuş kapısına geri dönmeniz gerekiyorsa ne diyebilirdik? Böylece bir dizi keyifli yanıt topladım ve bu sayede karşılaştığım her durumla başa çıkabiliyorum. Görevli şöyle devam eder. Ne olursa olsun bir mizah duygusunu korumaya hep çalıştım. Hiç kimsenin davranışı ne kadar saldırgan olursa olsun gücünün uçuşumu yıkıma uğratmaya yetmeyeceğine karar verdim. Bu beni kaç kez kurtardı bilemezsiniz. Mark Twain'in dediği gibi mizah büyüktür. Her şeyden önce kurtarıcıdır. Ortaya çıkar çıkmaz huzursuzluğumuz ve öfkemiz uçup gider. ve yerini güneşli bir ruha bırakır. Ne olursa olsun mizah duygunuzu kaybetmeyeceğinize söz verebilir misiniz? Bu size meydan okumalara lanet etmek yerine içinizden gülerek karşı koyma yeteneği kazandıracaktır. Hafif yaşayın. Hayatın matemini tutmaktansa ona gülmek insana daha yakışır. Ulusal Konferansçılar Birliği'nin yıllık toplantısından sonra otelden ayrılmak üzereyken Teksas'ta eski eyalet senatörü Bob Murphy ile karşılaştım. Kendisi yakından tanıma ayrıcalığına sahip olduğum en neşeli insanlardan biridir. Biz resepsiyon önünde dururken yanımızdan üzerinde kocaman bir bitki saksısı bulunan büyük bir el arabasını iten bir oda hizmetçisi geldi. Bob arabanın geçişini seyrettikten sonra ağır ağır konuştu. Herhalde köpeğin biri oda servisi talep etmiş. Çevredekilerin kahkahaları dindikten sonra Bob'a şunu sordum. Bu kadar komik sözleri nereden buluyorsun? Yanıtı şöyleydi. Dünyaya gülümseyen gözlerle bakmak gerekir. Bu andan itibaren gözünüz hep çevrenizdeki komikliklerde olsun. Mel Brooks, etrafınıza o gözle bakarsanız hayatın kelimenin gerçek anlamında komediyle dolu olduğunu görürsünüz derken doğru söylüyordu. Tonight Show'un sunucusu Jay Leno'nun birisi tarafından sıkıştırıldığında bunu espri dolu bir yanıtla nasıl geri püskürttüğüne dikkat edin. Televizyonda komedi kanalını izlerken ya da gazete ve dergi okurken yüksek sesle güldüğünüz bir şakaya rastladığınızda bunu bir yere yazın. Bir yanlış yaptığınızda yanılgının mizah demek olduğunu hatırlayın ve kendinizle dalga geçin. Çevrenizde gülünecek şeyler arayarak gerilimli durumlara sinirlenmek yerine itidalli bir şekilde yaklaşabilirsiniz. Zorluklara nükteyle yaklaşmak konusunda daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız mizah ustası Alan Klein, The Healing Power of Humor, Mizahın İyileştirici Gücü adlı kitabını alıp inceleyebilirsiniz. Bu mükemmel başvuru kitabı sizi herhangi bir dezavantajı avantaja çevirmede kullanabileceğiniz ve hayata gülümseyen gözlerle bakmada yardımcı olacak onlarca teknik sunacaktır.